Ayrım 21, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 307. Öğleden sonra saat 3'ü biraz geçe resmen tutuklandı. Kendisine bir avukat atandı. Cinayet ya da cinayete ortaklıktan suçlanıyordu. Saat 4'te Wallander, Walfried Ström'ün karısını kısa bir sorgulamaya tabi tuttu. Kadın şoku hala atlatamamışsa da soruları yanıtladı. Wallander, Walfried Ström'ün yaşamını pahalı arabaları ithal etmekle kazandığını öğrendi. Kadın onunla bir yıla yakın bir zamandır evliydi. Kurt Wallander, kadının kocasının kaybından duyduğu üzüntüyü çok çabuk atlatacağından emindi. Sorgulamadan sonra Rydberg ve Björk'le görüştü. Kadın kendisine bölgeyi terk etmemesi gerektiği bildirildikten sonra serbest bırakılarak Lund'a geri getirildi. Kurt Wallander ve Rydberg, Rune Bergman'ı konuşturmak için yeni bir şey bulmaları gerektiğini biliyorlardı. Genç ve hırslı savunma avukatı herhangi bir kanıtın bulunmadığını, tutuklamanın hukuki bir hataya yol açmak üzere olduğu düşüncesindeydi. Rydberg'in aklına bir fikir geldi. Walfried Ström nereye kaçmaya çalışıyordu diye sordu Kurt Wallander'e. Haritayı işaret etti. Staffanstorp'ta takip sona erdi. Belki orada da yakınlarda bir yerde bir ambarı vardı. Küçük tali yolları iyi bilen birisi için burası Hagehorn'den pek uzak sayılmaz. Walfried Ström'ün karısıyla yaptıkları telefon görüşmesi Rydberg'i haklı çıkardı. Ström'ün gerçekten de Staffanstorp'ta Weberut arasında ithal ettiği arabaları için kullandığı bir ambarı vardı. Rydberg bir devriye arabasıyla oraya gitti. Bir süre sonra Kurt Wallander'ı aradı. Bingo dedi, burada mavi beyaz bir Citroen duruyor. Belki de çocuklarımıza motor seslerini tanımayı öğretmeliydik dedi Kurt Wallander. Bir kez daha Rune Bergman'ı sorgulamayı denedi ama adam susuyordu. Rydberg arabanın ilk incelemesini yaptıktan sonra döndü. Torpido gözünde fişek dolu bir kutu bulmuştu. Bunun yanı sıra Malmö ve Lund polisleri Bergman ve Ström'ün evlerini aramıştı. Anlaşılan bu iki bey bir çeşit İsveçli Ku Klux Klan hareketinin üyeleriymiş dedi Björk. Bu olay büyük bir kıyamet koparacak gibi görünüyor. Belki olaya karışan başkaları da vardır. Rune Bergman susmaya devam ediyordu. Kurt Wallander, Björk'ün dönmüş olup medyanın istediği görüşmeleri devralmasıyla oldukça rahatlamıştı. Yüzü acıyor ve yanıyordu. Üstelik son derece bitkindi. Ancak saat 6'da Martinson'u arayıp kız kardeşiyle konuşmaya fırsat buldu. Sonra yola çıkıp arabasıyla kız kardeşini aldı. Kız kardeşi onun kesik içindeki yüzünü görünce telaşa kapıldı. ''Babam beni bu halde görmese iyi olur.'' dedi Kurt Wallander. ''Seni arabada beklerim.'' Kız kardeşi babasını hastanede gündüz ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında babası hala halsizdi. Ama kızını görür görmez yüzü aydınlanmıştı. ''Sanırım şu geceye ait hiçbir şey hatırlamıyor.'' dedi kız kardeşi. ''Böylesi daha iyi zaten.'' Kız kardeşi babasını ziyaret ederken Kurt Wallander de arabada onu bekledi. Gözlerini kapatıp Rossini'nin bir operasını dinledi. Araba kapısı açıldığında yerinden sıçradı, uyuyakalmıştı. Lederup'taki eve gittiler. Kurt Wallander kız kardeşinin oradaki olaydan oldukça ürkmüş olduğunu tahmin edebiliyordu. Birlikte kokuşmuş yemek artıklarını ve kirli giysileri topladılar. Nasıl bu kadar kötüleşebildi diye sorunca kız kardeşi Kurt Wallander bunun kendisine yönelik bir suçlama olduğunu hissetti. Belki de haklıydı. Belki babasının çöküşünü en azından biraz daha erken anlayabilmeliydi. Biraz alışveriş yaptıktan sonra Maria Caddesi'ne döndüler. Akşam yemeğinde babalarıyla ilgili ne yapmaları gerektiğini konuştular. ''Huzur evinde ödür gider o.'' dedi kız kardeşi. ''Başka seçeneğimiz var mı?'' diye sordu Kurt Wallander. ''Burada yaşayamaz, senin yanında da yaşayamaz, Lederup'ta da olmaz artık, geriye ne kalıyor?'' Her şeye rağmen babaları için en iyisinin belediye hemşirelerinden birinin düzenli bakımı altında evinde kalması olacağı konusunda anlaştılar. ''Beni hiçbir zaman sevmedi.'' dedi Kurt Wallander kahve içerlerken. ''Tabii ki sevdi. Polis olmaya karar verdiğim gün her şey bitmişti. Belki onun beklentileri farklıydı. Nasıl beklentileri vardı ki? Bana hiçbir şey söylemedi. Kurt Wallander kız kardeşine kanepede yatak hazırladı. Babasıyla ilgili sorunu geçici olarak kapattıktan sonra Kurt Wallander ona hayatında olup biteni anlattı. Birden bir zamanlar birbirlerine karşı duydukları yakınlığın artık var olmadığını anladı. Çok az görüştük diye düşündü. Bana Mona ile yollarımızı neden ayırdığımızı bile sormaya kalkışmadı. Yarısı boşalmış bir konyak şişesi çıkardı. Kız kardeşi hayır anlamında başını sallayınca sadece kendi bardağını doldurdu. Warfield Strom'un hikayesi akşam haberlerinin ana konusuydu. Buna karşın Rune Bergman'ın kimliği açıklanmadı. Wallander bunun onun eski bir polis olmasından kaynaklandığını biliyordu. Emniyet Genel Müdürü'nün Rune Bergman'ın kimliğini gizlemek için her türlü taktiğe başvurmakla meşgul olduğunu tahmin edebiliyordu. Ama er ya da geç gerçek nasılsa ortaya çıkacaktı. Haberler bittikten sonra telefon çaldı. Kurt Wallander kız kardeşinden telefona bakmasını rica etti. Önce kim olduğunu sor, sonra da benim evde olup olmadığıma bakman gerektiğini söyle diye rica etti. Brolin adında biri dedi kız kardeşi koridordan dönerken. Koltuğundan güçlükle doğrulup telefonu aldı. Umarım seni uyandırmadım dedi Annette Brolin. Kesinlikle hayır, kız kardeşim beni ziyarete geldi. Sadece harikulade bir iş çıkardığınızı düşündüğümü söylemek için aradım. Her şeyden önce şansımız yaver gitti. Neden aradı ki diye düşündü, hızlı bir karar aldı. İçkiye ne dersin diye önerdi. Memnun olurum, nerede? Wallander onun sesindeki şaşkınlığı sezmişti. Kız kardeşim yatmak üzereydi, sen de içsek. Olur. Ahizeyi yerine koyarak oturma odasına döndü. Henüz yatmayı aklımın ucundan geçirmiyorum dedi kız kardeşi. Ben çıkıyorum, beni bekleme, ne zaman dönerim bilmem. Gecenin serinliği insanın içini ferahlatıyordu. Regement caddesine saptığında birden içini hafifleten bir duygu sardı her yanını. Hagerholm'deki vahşi cinayeti 48 saat içinde çözmüşlerdi. Şimdi yine Lenarp cinayetine yoğunlaşabilirlerdi. İyi iş çıkardığını biliyordu. Sezgisine güvenmiş, tereddüt etmeden işe koyulmuş ve sonunda doğru yolu bulmuştu. Araçla yaptığı çılgın takibi düşününce ürperdi. Ama hafifleme duygusu hala içindeydi. Kapıda zile bastı, Annette Brolin yanıt verdi. Yaklaşık bir asır önce inşa edilmiş bir apartmanın ikinci katında oturuyordu. Ev büyüktü ancak oldukça tutumlu döşenmişti. Bir duvarın dibine asılmayı bekleyen tablolar dayanmıştı. Gin tonik nasıl olur diye sordu Annette Brolin. Korkarım fazla çeşit sunamayacağım. İyi olur diye yanıtladı Kurt Wallander. Şu anda ne olduğu neredeyse hiç önemli değil. Sert bir şeyler olsun yeter. Kadın onun karşısındaki kanepeye oturdu ve bacaklarını yukarı topladı. Wallander onu çok çekici buluyordu. Nasıl göründüğünün farkında mısın diye sordu kadın gülerek. Bunu herkes soruyor diye yanıtladı. Sonra Klaus Monson'u Annette Brolin'in gözaltı süresini uzatmak istemediği soyguncuyu hatırladı. Aslında iş konuşmayı kesinlikle istemediğini düşündü ama bu konuyu merak ediyordu. Klaus Monson dedi. Bu ismi hatırlıyor musun? Kadın başıyla onayladı. Hanson soruşturmalarımızı yetersiz bulduğundan söz etti. Soruşturmalar gerektiği gibi elden geçmezse gözaltı süresinin uzatılmasını onaylamayacağından yakındı. Soruşturma raporu kötüydü. Dikkatsizce hazırlanmıştı ve yeterli kanıt yoktu. Tanık ifadelerinde tutarsızlık vardı. Böyle bir malzemeyle birini gözaltında tutarsam kendimi suç işlemiş sayarım. Yapılan soruşturma diğerlerinden daha kötü sayılmaz. Ayrıca önemli bir gerçeği unutuyorsun. Neyi? Klaus Monson'un suçlu olduğunu, daha önce de iş yerlerini soyduğu olmuş. O halde daha iyi soruşturma raporları sunmalısınız. Raporda herhangi bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bu lanet Monson'u tekrar serbest bırakacak olursak yeni suçlar işleyecek. Ama insanları böylesine kolay tutuklayamazsın. Kurt Wallander omuz silkti. Sana doğrudan bir tanık ifadesi sağlarsam onu serbest bırakmaktan vazgeçer misin diye sordu. Bu tanığın vereceği ifadeye bağlı. Neden bu denli inatçısın? Klaus Monson suçlu. Onu sadece biraz burada tutabilsek suçunu itiraf edecektir. Ama bu olaydan paçasını kurtarabilecek en küçük fırsatı yakalar yakalamaz tek kelime etmeyecektir. Savcıların inatçı olmaları gerekir. Aksi takdirde bu ülkede hukuk adına neler olur sanıyorsun? Kurt Wallander alkolün etkisiyle oldukça gözü kara davrandığını fark etti. Bu soruyu herhangi bir taşra polisi de sorabilirdi dedi. Ben sıradan insanların mallarını koruyup güvenliklerini sağlamanın polisin işi olduğuna inanmışımdır her zaman. Hala da böyle düşünüyorum. Ama diğer yandan hukuk ve düzenin sürekli yıprandığına tanık oldum. Suç işlemiş gençlerin suça teşvik edildiğini gördüm. Kimse engellemeye çalışmıyor. Şiddetin giderek çoğalan kurbanlarını kimse umursamıyor. Her şey sadece giderek daha da kötüleşiyor. Şimdi babam gibi konuştun dedi kadın. Babam emekli bir yargıçtır. Gerçek bir eski muhafazakar memur. Belki evet, belki tutucuyumdur. Ama söylediklerimin arkasında dururum. Kimi insanların bazı şeyleri bizzat ele almak istemelerini anlıyorum. Hatta belki birkaç çılgın zihniyetin suçsuz mültecileri öldürmesini de anlayışla karşılıyorsundur. Hem evet hem de hayır. Bu ülkede büyük bir güvensizlik var. İnsanlar korkuyorlar. Özellikle buradaki gibi köylerde. Yakında ülkenin bu bölümünde büyük bir kahramanın var olduğunu anlayacaksın. İnsanların perde arkasından gizlice alkışladıkları bir adam. Göçmenlerin yurda alınmasına hayır denmesi için halk oylaması yaptıran bir adam. Meclis kararlarına bu denli karşı çıkarsak sonumuz nereye varır? Tüm ülkede uygulanması gereken bir göçmen politikamız var. Yanlış. Bu karışıklığa neden olan şey işte bu. Bir göçmen politikası yok. Şu anda herkesin herhangi bir nedenle sınırlarından girebildiği bir ülkede yaşıyoruz. Sınır kontrolleri kaldırıldı, gümrük denetimi yetersiz, uyuşturucu ve yasa dışı göçmenlerin her gece indirildiği denetimsiz bir yığın küçük havaalanı var. Giderek sinirlendiğini fark etti. Somalili'nin öldürülmesi çok katmanlı bir cinayetti. Rune Bergman'ın tabii ki en ağır cezayı alması gerekiyor ama göçmen bürosu ve iktidar da bu suçun bir kısmına ortak. Saçmalık bu. Öyle mi? Şimdi Romanya'daki faşist gizli servise üye olanlar birden İsveç'te ortaya çıkıveriyorlar. İltica başvurusunda bulunuyorlar. Bunlar ülkeye alınmalı mı? İltica hukuku eşit uygulanmalı. Bu şart mı gerçekten? Hep mi şart? Hatalı da mı olsa? Kadın kanepeden kalkarak bardakları doldurdu. Kurt Wallander kendini iyi hissetmiyordu. Birbirimizden çok farklıyız diye düşündü. Daha 10 dakikalık sohbetle aralarında kocaman bir uçurum oluşmuştu. İçki onu saldırganlaştırıyordu. Kadına baktığında onun aynı zamanda kendisini uyardığını fark etti. Mona'yla en son birlikte yattıklarından bu yana ne kadar zaman geçmişti? Neredeyse bir yıl. Seks yaşantısı olmayan bir yıl. Bu düşünceyle iç çekti. Ağrın mı var diye sordu kadın. Başıyla onayladı. Tabii bu doğru değil ama şefkat ihtiyacına yenik düşmüştü. Belki eve gitsen iyi olur dedi kadın. Ancak bu onun en son istediği şeydi. Ayrıca Mona terk ettiğinden beri bir evi olmadığını düşünüyordu. İçkisini bitirdiğinde bardağını doldurması için uzattı. Bu arada öyle sarhoş olmuştu ki bütün çekingenliklerinden kurtulmaya başladı. Bir tane daha dedi, bunu hak ettim. Ama sonra gitmen gerek dedi kadın. Sesi birden buz gibi olmuştu. Ancak Wallander artık bunu dikkate alacak halde değildi. Kadın dolu bardakla geri geldiğinde onu kavrayarak kendisine koltuğa doğru çekti. Buraya yanıma otur dedi ve elini bacağının üzerine koydu. Kadın kendini onun elinden kurtarıp bir tokat attı. Evlilik alyansını taşıdığı eliyle vurmuştu. Wallander yanağının sıyrıldığını hissetti. ''Şimdi eve git'' dedi kadın. Wallander bardağı masanın üzerine koydu. ''Gitmezsem ne yaparsın?'' diye sordu. ''Polisi mi ararsın?'' Kadın yanıt vermedi ama Wallander onun öfkeden kudurduğunu görüyordu. Ayağa kalkarken biraz sendeledi. Birden az önce ne yapmış olduğunu anladı. ''Özür dilerim'' dedi. ''Çok yorgunum.'' ''Olanları unutalım diye yanıtladı kadın ama şimdi gitmen gerek.'' ''Bana neler olduğunu gerçekten bilmiyorum.'' diyerek elini ona uzattı ve kendini affettirmeye çalıştı. Kadın elini tuttu. ''Bu olanı unutacağız.'' dedi kadın. ''İyi geceler.'' Bir şey daha diyecek oldu. Zihni bulanık olmasına rağmen bu yaptığının affedilmez olduğu kadar tehlikeli olduğunu da hissediyordu. Mona ile buluşmasından sonra içkili olarak arabayla eve gittiği akşamki gibi tehlikeli bir davranış biçimiydi bu. Oradan ayrıldı, kapının arkasından kapandığını duydu. İçkiye bir son vermeliyim diye düşündü öfkeyle, artık kaldıramıyorum. Aşağıda sokakta serin havayı ciğerlerine çekti. Nasıl olur da böyle rezil davranırım diye düşündü. Kendisini, kadınları ve dünyayı anlamayan sarhoş bir serseri gibi hissetti. Maria Caddesi'ndeki evine gitti. Ertesi gün yine Lenard katillerinin peşine düşecekti. 13. Bölüm 15 Ocak pazartesi sabahı Kurt Wallander Malmö çıkışındaki bahçecilik merkezine giderek iki demet çiçek aldı. Bu yoldan en son 8 gün önce geçtiğini hatırladı. O zaman Lenarpa cinayetin işlendiği yere gitmişti. Hala tüm ilgisi bu cinayet üzerindeyken. Geçen haftanın polis olduğundan beri yaşadığı en yoğun hafta olduğunu düşündü. Dikiz aynasından gördüğü yüzündeki her sıyrık, her şişlik ve morla siyarsa değişen bütün renkler bu haftayı hatırlatıyordu. Hava sıcaklığı sıfırın birkaç derece altındaydı, hiç rüzgar yoktu. Polonya'dan gelen beyaz feribot limana yaklaşıyordu. Saat 8'i biraz geçe emniyete girerken çiçek demetlerinden birini Ebba'ya verdi. Ebba önce istemediyse de onun bu ilgiden hoşnut kaldığını fark etti. Diğer demeti odasına götürdü, masasının çekmecesinden bir kart çıkarıp savcı Annette Brolin'e ne yazması gerektiğini düşündü uzun süre. Aslında fazla uzun düşündü. Sonunda birkaç satır yazarken en uygun üslubu bulma çabasından çoktan vazgeçmişti. Geçen geceki davranışının nedenini yorgunluğuna dayandırıyor ve kusura bakmamasını rica ediyordu. ''Aslında ben utangacımdır.'' diye de ekledi, her ne kadar tamamen gerçeği yansıtıyor olmasa da. Bunun Annette Brolin'in kendisini affetmesini sağlayacağını umuyordu. Savcılığa gitmek için kalktığında Björk kapıdan girdi. Her zamanki gibi Kurt Wallander'in duyamayacağı kadar sessiz tıklamıştı kapıyı. ''Sana çiçek mi gönderdiler?'' diye sordu Björk. ''Bunu gerçekten hak ettin. Şu zencinin cinayetini bu kadar çabuk çözmen çok iyi oldu.'' Björk'ün Somalili'den zenci diye bahsetmesi Kurt Wallander'in hoşuna gitmemişti. Burada bir örtünün altında çamurda yatan ölü bir insan söz konusuydu. Başka bir şey değil. Ama bu nedenle onunla tartışacak da değildi. Björk İspanya'dan aldığı çiçekli bir gömlek giymişti. Pencerenin yanındaki kırıldı kırılacak sandalyeye oturdu. ''Lenarp cinayetini birlikte bir gözden geçirmemiz gerektiğini düşündüm.'' dedi. ''Soruşturmaya göz attım. Yanıtlanmamış birçok soru var. Soruşturmanın asıl sorumluluğunu Rüdberg'in üstlenebileceğini düşündüm. Sen de Rune Bergman'ı konuşturma işine yoğunlaşırsın. Ne diyorsun?'' Kurt Wallander soruya soruyla karşılık verdi. ''Rüdberg ne diyor?'' ''Henüz onunla konuşmadım. Bunun tam tersini düşünüyorum. Rüdberg'in bacağı ağrıyor. Oysa soruşturmada oradan oraya koşuşturmak gerek.'' Kurt Wallander'in bu söyledikleri kesinlikle doğruydu. Ama görev dağılımının Björk'ün söylediğinin tam tersi olmasını istemesinin nedeni Rüdberg'in romatizmasından duyduğu kaygı değildi. Lenard katillerinin peşini bırakmak istemiyordu. Polis işleri ortak çalışmaya dayansa da katillerin kendisine ait olduklarını düşünüyordu. ''Tabii üçüncü bir çözüm yolu daha var.'' diye açıkladı Björk. ''Rune Bergman'la Svedberg ve Hanson ilgilenirler.'' Kurt Wallander başıyla onayladı. Bunu uygun bulmuştu. Björk kırıldı kırılacak sandalyeden kalktı. ''Yeni mobilya almamız gerek.'' diye belirtti. Daha çok polise ihtiyacımız var diye karşılık verdi Kurt Wallander. Björk gittikten sonra Kurt Wallander, Daktilo'nun başına geçip Rune Bergman'ın tutuklanması ve Walfrid Ström hakkında ayrıntılı bir rapor hazırladı. Annette Broly'nin olumsuz bir şey diyemeyeceği bir rapor yazmaya çalıştı. Bu iş 2 saatini aldı. Saat 10'u çeyrek geçe Daktilo'dan son sayfayı çekti, imzalayıp raporu Rüdberg'e götürdü. Rüdberg masasında oturuyordu, yorgun görünüyordu. Kurt Wallander odaya girdiği sırada yaptığı telefon görüşmesini bitirmek üzereydi. Björk'ün bizi ayırmak istediğini duydum dedi. Şu Bergman'la daha fazla ilgilenmek zorunda kalmadığım için mutluyum. Kurt Wallander raporu masaya bıraktı. Bunu okursun dedi. Eğer herhangi bir itirazın olmazsa Hanson'a iletirsin. Svetberg bu sabah Bergman'ı tekrar yokladı ama adam hala konuşmuyor. İçtiği sigaralar da tutuyor. Arabanın yanında çamurun içinde duranlarla aynı marka. Bu olayın daha neleri su yüzüne çıkaracağını merak ediyorum diye açıkladı Kurt Wallander. Kimlerle karşı karşıyayız? Neonazilerle mi? Uluslararası bağlantıları olan ırkçılarla mı? Böyle lanet bir cinayet nasıl işlenir? Sokağa çıkıp hiç tanımadığın bir insana nasıl ateş edilir? Sadece bir siyahi olduğu için mi? Bilmiyorum diye karşılık verdi Rüdberg ama sanki bu gibi olaylarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yarım saat içinde Rüdberg raporu okuduktan sonra tekrar görüşmeye karar verdiler. Lennarp cinayetini soruşturmasını bir kez daha gözden geçireceklerdi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 322.